Kripto Odası.
Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle.
Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...18 Nisan Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz Kripto Odası'na. Tokat'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve ciddi manada bir endişeye sebep oldu. Olumsuz bir ihbar gelmedi. Tokat ve çevresinde hissedildi bu deprem. Yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Yunanistan'ın deniz parkı planına Ege'de izin verilmeyecek. Ömer Çelik'ten böyle bir açıklama geldi. Erdoğan'dan partide değişim sinyali. Grup toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biraz sonra detaylarına yer vereceğiz. Hamas lideri Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini de söyledi. Aynı zamanda Erdoğan'ın sözlerine Hamas'tan da tebrik ve olumlu mesaj geldi. Özgür Özel Erdoğan'la yüz yüze görüşeceğiz dedi. YSK'nın Hatay itirazını reddetmesine ilişkinde açıklamalarda bulundu Özgür Özel. Buna da bakacağız. Yüksek Seçim Kurulu sadece Hatay'da değil Ordu'da da itirazı reddetti. Hastane randevularında yeni dönem başlıyor. Bu dönem neyi işaret ediyor? Buna yer vereceğiz. Dikkatli olmak lazım randevulara ilişkin. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi programımız güçlü ve güvenilir diye bir açıklama yaptı. Enflasyonla mücadeleden bahsetti. Benzer şekilde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Amerika'da aynı mesajları verdi. Temmuz ayında asgari ücret ve emeklilere bir ara zam yapılacak mı? Bu bakana soruldu. Bakan Işıkhan... Hayır, yapılmayacak dedi. Yani asgari ücrete bir zam yok. Emeklilere sadece enflasyon farkı olacak dedi. Ama bir zam yapılmayacağını söyledi. Bir kanal kazısında maalesef göçük meydana geldi. Bu göçükte iki işçi hayatını kaybetti Çanakkale'de. Sarıyer'de bir taksiciyi bıçaklayıp öldürdüler. Bıçaklayan öldüren kişi yakalandı. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Maalesef kadın cinayetleri haberleri sürekli gelmeye devam ediyor ülkemizde. Sivas-İstanbul arası yüksek hızlı tren seferleri başlayacak. 4 Mayıs tarihinden itibaren başlayacağını duyurdu bakan. Fenerbahçe Alagöz namağlup şampiyon oldu. Bu sene 4. kupasını kaldırdı Fenerbahçe basketbol takımı kadınlarda ve Halkbank Efeler Ligi'nde şampiyon oldu. Bir başka haber. Fenerbahçe bu akşam Olympiakos'la karşılaşıyor. Saat 22'de oynanacak bu karşılaşma. Şifresiz olarak TV8'de yayınlanacak bu mücadele. Futbol Federasyonu Başkanlığı'na iki aday var. Birisi Erdal Alkış adaylığını açıklamıştı. Diğeri de dün Servet Yardımcı adaylığını açıkladı. Hava soğuyor, meteorolojiden uyarı var sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda yağış uyarısı da var. O nedenle bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. Ve hemen bir de finans tablomuza bakalım. Şu anda dolar 32,5 lira, euro 34 lira 85 kuruş... Gram altın 2479 lira, çeyrek altın 4180 lira olarak görünüyor. Hemen bir de bankaya bakalım. Bankada dolar 33 lira 26 kuruş, euro 35 lira 53 kuruş, altının gramı 2557 lira. Siz bakmayın bu biraz önce vermiş olduğumuz liste fiyatlarına. Mesela çeyrek altın 4180 lira görünüyor ama serbest piyasada 4500 lira civarında. Borsa İstanbul dünü 9530 puandan kapattı BIST 100 endeksi. Bakalım bugüne nasıl başlayacak ve Bitcoin'e baktığımızda %5'lik bir düşüş görüyoruz. Aşağı yukarı 61.128 dolar şu anda Bitcoin'in fiyatı. Kısaca başlıklarımız böyle. Şimdi bunları detaylandıracağız. Tabii ki Tokat'tan gelen deprem haberi dün geceden bu yana çokça konuşuluyor. Tokat Sulusaray'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık 1,5 saat sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. O ana ilişkin sosyal medyada görüntüler var. Yine işte depremin insanları salladığı, evleri salladığı, insanların çok büyük endişe ettiği, endişe yaşadığı görüntüler geldi. Dediğim gibi geçmiş olsun, programın başında da söyledim. Sadece Tokat'ta değil, Tokat çevresinde de çünkü bu deprem hissedilmiş. O nedenle yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu Tokat Valisi Numan Hatipoğlu. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün için tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Tabii muhtemelen bugün yine detaylı incelemeler yapılacaktır sahada, alanda. Deprem hayatın, deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu unutmadan yaşamak gerekiyor ama biz unutarak, öteleyerek yaşıyoruz. Deprem anı için değil, depremden sonra ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama işte deprem anını düşünmemiz lazım. Artık uzmanların dillerinde tüy bitti. Ne desinler ki daha? Daha ne diyebilirler? Büyük bir felaket geliyor diyorlar. Felaket olabilecek olan bölgeleri söylüyorlar. Özellikle başta Marmara'da beklenen deprem, ki Marmara depreminin büyük bir ekonomik kriz yaratabileceği Türkiye'de çok net bir şekilde biliniyor herhalde. Tüm bunlar ortadayken ne yapıyoruz diye düşündüğümüzde çok da böyle bir kentsel dönüşüm vesaire falan bunların olmadığını görüyoruz. Yani 99 depremini yaşadı bu ülke, ardından ne oldu bu kadar sene içerisinde, 25 sene geçti üzerinden, ne oldu? İstanbul'da büyük bir kentsel dönüşüm mü gördük? Rantsal dönüşüm gördük, evet. Hatta hatırlarsanız buraya Japonya'dan depremle ilgili uzmanlar geldi o dönem. Dediler ki Türkiye'de bazı, İstanbul'da bazı bölgelerde bir değişim, kentsel dönüşüm gerekiyor dediler. Bunları işaret ettiler, gittiler. Seneler sonra geri döndüler. Dediler ki ya bizim işaret ettiğimiz yerlerde değil, başka yerlerde olmuş bu kentsel dönüşüm. Yani bu nasıl bir iştir diye sordular. Biz bunu biliyoruz. Bu kentsel değil, rantsal. Yani burada para nerede varsa orada yapılan bir dönüşümdü. Aslında biz parayı severiz. Aslında biz betonu, betonlaşmayı severiz. Nasıl oldu da yıllar içerisinde bunları beceremedik diye de bir yandan düşünüyor insan. Ondan sonra da tabii ki büyük bir deprem korkusuyla yaşamaya devam ediyoruz. Yoksa oturduğumuz binanın sağlamlığından emin olsak, zeminden emin olsak, benzer şekilde işte çocuklarımızı gönderdiğimiz okulların binalarından, zemininden, her şeyinden emin olsak, yollardan, viyadüklerden, hastanelerden, devlet kurum kuruluşlarından, çalıştığımız iş yerlerinden, hepsinden emin olsak, bir deprem anında en fazla sallanıyoruz diye bir endişe yaşayabiliriz. Bunun dışında daha da büyük bir endişe yaşamayız. Bir deprem korkusuyla hayatımıza devam etmeyiz. Evet, deprem gerçeği bu kez Tokat'ta karşımıza çıktı yani. Peki devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gündemdeki diğer başlıklarla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yapmış olduğu bir konuşma vardı. AK Parti'nin grup toplantısında AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapmış olduğu bir konuşma vardı. Gerekli değişimi yapacağını söyledi. Kabinede bir değişim olacak mı, olmayacak mı? Bu da soruldu aslında dün Ömer Çelik'e. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarruflarındadır dedi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabineyi değiştirmesi için çok özel bir an veya özel bir durum gerekmiyor. İstediği zaman değiştirebilir. Yani bir gece yatarız, sabaha karşı bir haber alırız ki 3 bakan, 5 bakan, 7 bakan değişmiştir mesela. Ya bunu görebiliriz. Kadrolarda bir takım değişiklikler hemen istenildiği anda yapılabilir veya bugüne kadar da zaten yapılabilirdi netice itibariyle. Yani bu zaman zaman böyle konuşuluyor da işte kabinede değişiklik olur mu, olacak mı, şu dönem olacak, şu zaman yapılabilir falan gibi. Yani buna hiç böyle bir gerek yok. Ayrıca bunu kimse bilmez. Yani böyle bir duyum aldık vesaire falan denir de zaman zaman Cumhurbaşkanı istediği zaman bunu yapabiliyor çünkü. Devam edelim. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez dedi. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri diye bir açıklama yaptı. İşte vatandaş biraz o heyecanı kaybetmiş gibi değil mi? Yani o AK Parti ile ilgili olan heyecanı kaybetmiş gibi seçimde bu biraz herhalde biraz değil bir hayli net bir tabloyla ortaya çıktı. Devam ediyoruz. Ömer Çelik'in dün açıklamaları var dedik ki Yunanistan'la ilgili mesajı vardı. Yunanistan Ege Denizi'nde ve İyon Denizi'nde iki deniz parkı kurmayı planlıyor ama buna ilişkin Türkiye hiçbir şekilde buna müsaade etmeyecek dedi. Yani Ege ile ilgili böyle bir müsaadenin olmayacağını söyledi aynı zamanda. Bu arada vatandaş hangi tavrımızı beğendiyse onu güçlendireceğiz diye bir açıklama yaptı. Bundan sonrası için seçime hazırlıkla ilgili. Şu anda seçimlerle ilgili en çok konuşulan konu şu. CHP'nin kazanmış olduğu belediyeler, CHP'nin almış olduğu oy oranı uzun süredir Türkiye'de ilk defa CHP'nin birinci parti çıkması bir seçimden almış olduğu oy oranıyla en çok bu konuşuluyor. Bundan sonrası için de tabii CHP yoluna nasıl devam eder? Merak edilen konu bu. Eğer belediyelerde başarılı olursa, görevini iyi yaparsa, yaptığı bu görevi aynı zamanda iyi bir şekilde, bu hizmeti iyi bir şekilde anlatabilirse, yani iletişim çalışmasında iyi yapabilirse, o zaman önümüzdeki genel seçime ve sonrasında gelecek olan yine yerel seçime çok daha kuvvetli bir şekilde girebilir diye bir düşünce var ki herhalde doğru bir düşünce, doğru bir tespit diye düşünüyorum ben de. Devam edelim. Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlardan birisi de Hamas'la ilgiliydi. Ve Hamas lideri Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi. Dünyada biliyorsunuz genel olarak Hamas bir terör örgütü olarak kabul ediliyor. Türkiye'de ilk günden bu yana AK Parti hükümeti tarafından hiç terör örgütü olarak kabul edilmedi. Aynı zamanda hep görüşmeler de yapıldı, gerçekleştirildi. Nitekim yine işte Hamas liderinin Türkiye'ye geleceği mesajını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada dün Erdoğan'ın sözleri vardı. Kuvayi Milliye benzetmesi yaptı Hamas'la ilgili. Yani hatta cümlesini söyleyeyim ben size. Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta işte aynen odur diye bir açıklama yaptı. Şimdi birebir böyle aynı bir durum söz konusu mudur? Bundan çok emin değiliz herhalde ama şunu söyleyelim. Hamas'tan gelen bir açıklama var ki Erdoğan'ın sözlerinden gurur duyduk denildi. Yani şu anda zaten biliyorduk AK Parti hükümetinin Hamas'la olan yakınlığını ama bu mesajlar daha da böyle samimi ve dostane havada gelmeye başladı. Tabii buna diğer ülkelerin bakışı ne olur onu bilemiyoruz. Önümüzdeki günler bize bu süreci gösterecektir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları var sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini söyledi ki zaten biliyorsunuz Erdoğan'dan da Özgür Özel'le ilgili çok net mesaj gelmişti. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldiklerinde oturur konuşuruz demişti hatırlayacak olursanız. Çok net, ılımlı, içerisinde böyle bir kinaye veya sinir barındırmayan bir mesajdı. Hatta dedim ya siyasiler keşke aralarında sürekli buna benzer mesajlar verseler. Birbirlerinin isimlerini söylerken doğru hitap etseler, birbirlerine olumlu mesajlar verseler, aynı fikirde olmayabilirsiniz ama bu ülkeyi yönetiyorsanız aynı fikirde olmadığınız insanlarla masaya oturabilirsiniz, oturmalısınız, fikirleri tartışabilirsiniz, dinleyebilirsiniz, kabul edersiniz, etmezsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Olması gereken bu değil mi? Vatandaş bu insanlara neden oy veriyor, seçiyor, meclise gönderiyor, belediyeye gönderiyor? Bir araya gelin, oturun, iktidar olan, daha önde olan, daha yüksek oyu almış olan evet yönetsin ama diğerleri de muhalefet de görevini yapsın, gerekli ikazları, uyarıları zamanında yapsın. Bu yüzden gönderilmiyor mu? Bu yüzden seçimler olmuyor mu? Ondan sonra hiçbir muhalefet partisi veya muhalefetin bir adayı vesairesi dinlenmeyecekse niye bu seçimler yapılsın zaten? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Özgür Özel'den gelen başka açıklamalar da var. Demokratik siyaset güçlenmeli diyor. Partiler arasındaki dayanışmayı arttırmalıyız. Daha fazla güç birliği yapmalıyız mesajını veriyor ama şimdi esas konu şu. Hatay'la ilgili CHP'nin itirazı vardı. Biliyorsunuz tam kanunsuzluk gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmişti. Neden böyle bir şey yapmıştı? Dedi ki birincisi burada yani Hatay'da aslında görevli olmaması gerekirken sandıklarda görevlendirilen zabıta vardı, polis vardı. Yani devlet memurları görevliler vardı. Bunların görevli olmaması gerekirdi, görevlendirdiler. Dolayısıyla bu kanuna aykırı olduğu için tam kanunsuzluk var dedi. Ve 3800 civarında şu anda tam hatırlamıyorum ama ölü seçmene oy kullandırıldığını da duyurdu biliyorsunuz. Biz bu tespitleri yaptık dedi CHP. Ve bu nedenle de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ama şimdi gelen habere göre Hatay'la ilgili itiraz reddedildi. Ordu'yla ilgili İYİ Parti'nin itirazı vardı. Ordu'yla ilgili itiraz da Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklama vardı. YSK Hatay konusunda son noktayı koydu demişti. Ki Özgür Özel'in dün bir tepkisi vardı buna. Toplanmadılar ki nereden biliyorsun son noktayı koyduğunu? Bu verdiğin talimatın itirafıdır dedi. Ve şunu söyledi, seçmen ilk seçimde kulağını koparır diye bir mesaj verdi Özgür Özel. Tabii bu mesajlar hani böyle sertleştikten sonra yeniden bir araya gelme, yüz yüze görüşme imkanı olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama siyasette, Türkiye'de bunların hepsi olabiliyor. Keşke dediğim gibi çok sert mesajlar olmasa. Çünkü bunlar daha sonra ne oluyor? Topluma yansıyor. Daha sonra da diyoruz ki vay efendim işte niye insanlar bu kadar sinirli? Niye insanlar bu kadar gergin? Niye birbirlerine böyle davranıyorlar? Niye bir empati yok? İşte sebebi aşağı yukarı bu. Yani toplum çünkü kendisini yönetenlere, idare edenlere bakıyor. Onlar nasıl bir reaksiyon gösteriyorlarsa benzeri toplumda da yansıyor daha sonra. Yani bunların hepsini görüyoruz. Yani her alanda görüyoruz. Trafikte görüyoruz, futbolda görüyoruz. Ya hayat içerisinde her yerde görüyoruz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecekmiş, bir parantez içinde haber olarak verelim bunu. 22 Nisan'da Türkiye'ye gelecekmiş de 23 Nisan'da Gaziantep'te depremzede çocuklarla 23 Nisan kutlamasına katılacakmış. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier resmi bir ziyaret yapacak. Tabii yani bu resmi ziyarette sadece etkinliklere katılmayacak da Erdoğan'la da bir araya gelecek. Özel'le de bir araya gelecekmiş. Gelen bilgi, paylaşılan bilgi bu şekilde. Devam ediyoruz. Programın başında vermiş olduğumuz başlıklardan bir tanesiyle hastaneye gideceklerle ilgili. Yani hastane randevuları alıyorsunuz ya, işte devlet hastanelerinden alınan randevular, özellerden bahsetmiyoruz tabii. Yeni bir uygulamaya gidileceğini söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, böyle bir açıklama yaptı. Özellikle randevu sorunu problem çünkü hastanelerde. Randevu alıp onay verdiği halde gelmeyenler için aynı branşta hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edilemeyecek dedi. Yani randevunuzu aldınız ve üstüne onay da verdiniz ama gitmediniz. O zaman aynı branşta başka hiçbir hekime ve sağlık tesisine müracaat edemeyeceksiniz. Aynı klinikten mükerrer randevu alınamayacak diyor. Şimdi yakında devreye girecek yöntemle iki randevusunu aldığı halde ikinci kez randevusuna gelmeyenlerin randevu almasını 15 günlük zaman dilimi için bütün branşlara randevuya kapalı hale getireceğiz diyor. Ve uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz diyor. Yaşanan randevu sorunlarından dolayı insanlar randevuları alıyorlar ve daha sonra gitmiyorlar. Ve gitmeyenlerin yerine gitmek isteyenler var belki, o saat kapalı göründüğü için randevuya onlar gidemiyorlar. O nedenle böyle bir tedbir alındığını, alınacağını söylüyor bakan. Yani aslında şöyle bir şey olacak. Daha önceki bir randevu alınacak. Ardından da bir gün öncesinde, dün ben o konuşmaları dinledim. Bir gün öncesinde bir kez daha onay vermeniz gerekecek. Randevuma geliyorum diye. O ikinci onayı verdikten sonra randevunuza gitmeniz gerekecek. Ha işte gitmediniz. Bu tip biraz önce saymış olduğum gibi tedbirler var. Aynı alanda başka bir randevuyu kısa süre içerisinde alamayacaksınız. Ertesi gün yani tekrar gideyim, öyle bir imkan olmayacak. Bir 15 günlük sürenin geçmesi beklenecek bu kez. Tabii bu bilginin bayağı bir yayılması gerekiyor bence vatandaşa. O nedenle ben de buradan paylaşıyorum. Aksi takdirde bu sefer randevuyu aldınız, gitmediniz. İşte ikinci randevu yine gitmediniz. Bu sefer randevu alamayacaksınız. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yargıtay başkanlığı seçimi. Yani çok fazla belki günlük yaşantımızı ilgilendiren bir konu değil netice itibariyle ama şu kısmıyla önemli. Yargıtay Başkanlığı seçimi artık bir kriz noktasına doğru gidiyor. 20 tur oldu. Yani 20 tur geride kaldı Yargıtay Başkanlığı seçiminde. Halen daha o seçim gerçekleşemedi. Yani çünkü salt çoğunluk elde edilemedi. 24 Nisan Perşembe günü bundan sonra devam edilecekmiş. Yani 21. turla devam edecekmiş. 24 Nisan'da sonuçlanmadığı takdirde 3 tur yapılacakmış. Ve başkanlık seçimi sonuçlanmadığı takdirde yine 25 Nisan Perşembe günü 2 tur yapılacak şekilde devam edecekmiş. Olmuyor yani, bir türlü o salt çoğunluk elde edilemiyor bir adayla ilgili. O nedenle şu anda 20. turda geride kaldı Yargıtay'da. Yeni anayasa olur mu olmaz mı, geliyor mu gelecek mi, ne zaman gelecek? Yani aslına bakarsanız şöyle söyleyelim, yeni anayasa tartışmasının da vatandaşın çok fazla gündeminde olmadığı çok net bir şekilde ortada. Ya çünkü vatandaşın gündeminde zaten yapılan anketlerde, araştırmalarda, sizlerden bizlere gelen mesajlarda görüyoruz ki birinci sırada ekonomi var. Birinci sırada ekonomi derken birinci sırada hayat pahalılığı var. Yani artık insanlar işte enflasyondu, oydu buydu falan, bunları geçti. Veya ekonomi deyince işte dolara öyle olmuş, bilmem ne böyle olmuş, işte borsa İstanbul'da şu olmuş falan, bunlar da değil. İnsanların birinci gündeminde hayat pahalılığı var. Aldıkları bir ürünü bir daha aynı fiyata alamamaktan dolayı şikayetçi olmaları var. Üreticinin de şikayeti var. Yani üretici de diyor ki ben de ham maddemi aynı şekilde bulamıyorum, aynı fiyata alamıyorum. Ben de mecburen zam yapmak zorunda kalıyorum. Bazen o zammı erteliyorum, biraz kendi karımdan ödün veriyorum veya zaman zaman zarar ediyorum. Yani o nedenle vatandaşın gündeminde birinci sırada bu var. Bunun olduğunu nereden anladık? İşte yerel seçimden de anladık değil mi, verilen tepkiden. Şimdi yeni anayasa tartışmaları yine başlamış. Tartışma demeyelim de veya temasları başlamış. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlık Divan üyeleriyle bir araya gelmiş. İşte çalışmalar yaptığını söylemiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni anayasa konusunda herkes mutabık, inşallah uzlaşma gerçekleşir diye bir açıklama yapmış. Ben açıkçası yani uzlaşmanın gerçekleşeceğini sanmıyorum yani yeni anayasa üzerine. Belki AK Parti ile MHP kanadında bir uzlaşma olabilir. Ha bunun dışında ne bileyim Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Saadet Partisi'nden böyle bir uzlaşma olur mu, gelir mi? Bilemiyorum ama açıkçası sanmıyorum. Hele ki bu bir önceki şimdi yerel seçime baktığımızda, bu sonuca, bu tabloya baktığımızda CHP'nin eli veya muhalefetin eli daha da kuvvetlenmiş görünüyor. O nedenle bu istemedikleri başlıklarda buna ortak bir tavır almayacaklardır diye düşünüyorum. Yeni anayasa ile ilgili. Ve dediğim gibi yani evet, yeni anayasa tabii ki gündeme geldiğinde hepimizin gündeminde olacak. Yani ülkenin geleceği için çok önemli, ülkenin kaderi için çok önemli, doğru. Ama şu an için insanların birinci önceliği şu ceplerindeki para. Daha doğrusu o cepte duramayan para. Ya dursa insanlar o kadar şikayetçi olmayacak tabii ki. Ama gidiyorsunuz işte markete gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Herkesten duyuyoruz. Ya gittim hiçbir şey almadım, 2000 lira ödedim diyor mesela. Gittim hiçbir şey almadım, 3000 lira verdim. Artık yani böyle hiçbir şeyden kastım şu. Ya diyor ki mesela gıda ürünü, et vesaire falan, bunları da almadım diyor mesela. Ya onları alsam anlayacağım diyor. Veya ne bileyim alkollü içecek, odur budur. Ya böyle bir sepet de değil diyor yani. Onları alsak kim bilir ne olacak bir de diyor bunların fiyatı. O nedenle şu birinci öncelik ekonomi, birinci öncelik hayat pahalılığı. Bakan Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek yapmış olduğu açıklama var ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Kimle beraber gittiler? Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la beraber gittiler. Ve orada yine enflasyon mesajı verdiler. Yani enflasyonu düşüreceğiz mesajı verdiler. Ya şimdi insan şunu düşünmeden edemiyor tabii. Yani şu an Bakan Şimşek var, daha önce başka bakanlar vardı ama 2002 yılında göreve geldi değil mi AK Parti? Yani 2024 yılındayız şu anda, aradan 22 sene geçti. Hala verilen mesaj bu, enflasyonu düşüreceğiz. Yani bir de hani zannedersiniz ki başka bir partiden böyle bir enkaz devralındı vesaire falan da bununla ilgili böyle merak etmeyin, biz çözüyoruz, biz çözeceğiz. Bu işin formülü bizde mesajları var ya şu anda. Bunu çözecek olan biziz mesajları veriliyor ya. Yani bu Yani zaten görevdesiniz 22 yıldır. Yani bu nasıl oldu o zaman? Madem ki formül sizde, madem ki çözebiliyorsunuz, neden vatandaş bu hayat pahalılığı altında ezildi? Şimdi Bakan Şimşek diyor ki programımız güçlü ve güvenilir. Yani enflasyonla mücadele konusunda bunu söylüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşecek diyor. Benzer şekilde aynı şeyi Merkez Bankası Başkanı da benzer kelimelerle söylüyor. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşecek diyor. Yine sıkılaşma politikası tedbirleri muhtemelen arttırılacak, öyle tahmin ediyoruz. Görünen o. Bir yandan tabii ki acaba emeklinin durumu ne olacak? Merak edilen konu bu, değil mi? Veya asgari ücretlinin durumu ne olacak? Şimdi ben size söyleyeyim, ikisi için de bir şey olmayacak. İyi haber değil ama gelen haber böyle. Yani artık emekli, asgari ücretli neyse, sandık başında verdiği mesajı nasıl verdi ve iktidar partisi bunu nasıl aldı? Bundan sonrasını bu gösterecek bize. Ama şu an için görünen o ki, yani sandıktan böyle bir sonuç çıkarmamış görünüyor ki iktidar partisi. Temmuz ayında asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılmayacağını açıkladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Gerçi bakanlar belli olmaz. Bir bakan gelir, öbür bakan gider. Yani daha önceki bakan da bir sürü şey açıklamıştı. Söyledikleri olmadı. O gitti, yerine başka bakan geldi. Bu bakan bir şeyler söylüyor şimdi. Yarın öbür gün o değiştirilir, yerine başka biri gelir, iş yine değişir. Yani çünkü bunu çok yaşadık biz. Bir gecede her şey değişiyor. Temmuz'da ara zam yok. Başta nasıl karar aldıysak süreç öyle işleyecek diyor. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz diyor. Yani bakın, asgari ücrete ara zam yok. Emekliye böyle bir ara zam yok. Sadece işte enflasyon, sözleşme neyse, bu fark neyse o yansıtılacak diyor. En düşük emekli aylığı 10 bin lira diyor. Yani çok iyiymiş gibi söylüyor bunu muhtemelen. 10 bin liraya artık insanlar... bırakın büyük şehirleri, yani İstanbul gibi büyük şehirde yaşamak imkansız da iki emekli olsa aynı evde yine imkansız, yani 20 bin liraya geçinmeleri. Bunu geçtik. İstanbul gibi bir yerde veya Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşamak imkansızken diğer şehirlerde yaşamanın imkansız olduğunu da artık biliyoruz herhalde. Yani ev kiralarının ne durumda olduğunu, işte insanların aylık harcamalarının ne limitlere geldiğini, yoksulluk sınırının, açlık sınırının ne boyutlarda olduğunu, bunların hepsini artık biliyoruz, öyle değil mi? Ya dolayısıyla 10 bin lira insanların hiçbir şeyine yaramıyor. Ya bugün diyeceksiniz ki ya emekli de çıkıp yemesin falan diyeceksiniz değil mi muhtemelen? Ama bugün bir emekli Boğaz'da gidip bir balık restoranına oturup yemek yese o 10 bin lirayı bir gecede bırakır. Şimdi ne denecek buna? Ya emekli de çıkıp Boğaz'da gidip İşte içkili bir restoranda balık yemesin denecek değil mi? Yesin. Niye yemesin? Yani emeklinin böyle bir hakkı olamaz mı yani? Hayır, emekliysen sen ancak şuralara gidebilirsin. Akşamları otur evinde, evinde yemeğini ye. Kös kös evinde oturacaksın. Dışarı çıkamazsın falan mı denecek yani emekliye? Ve emekliye yapılanın halen daha farkında değiller anladığım kadarıyla. Bu verilen mesajlardan çok net bu ortaya çıkıyor. Ya da kızgınlar mı? Yok size zam falan. Böyle tonda verilmiş olan bir mesaj mı acaba bu mesaj? Evet, dün Kobani davası vardı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanık yargılanıyordu. Kobani davasının dün yapılan duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Acaba bir sonuç çıkar mı vesaire falan diye bir beklenti vardı ama son sözlerin alınması ve hüküm için 16 Mayıs'a erteledi bu Kobani davasını sevgili dinleyiciler. Bu arada Yüksekdağ ve Kışanak duruşmaya katılmamışlar. Aynı zamanda Selahattin Demirtaş'sa herhangi bir söz talebim yok, tüm arkadaşların özgürlüğünü talep ediyorum diye bir tek cümlelik veya iki cümlelik bir mesaj göndermiş. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, sizlerden gelen mesajlar da var. Bir dinleyicimiz diyor ki bayramda Türkler Yunan adalarını ve Dede Ağacı işgal etmişler. Birçoğu yeşil pasaport sahibiydi. Kiminle konuştuysam yurt dışı çıkış harcı ve yeşil sahibi olmayanlar vize ücreti vermiş olmamıza rağmen fiyatlar çok ucuz dediler. Ki çarpı 35 olmasına rağmen diyor. Yani işte euronun değerinden dolayı bunu söylüyor dinleyicimiz. Evet, bayramda Yunan adalarına gidenlerin sayısı da bir hayli fazla olmuş. Zaten dünden gelen buna ilişkin bilgi de vardı. Kapıda vize başladı. Yunan adalarına Türkiye'den akın var mesajları vardı. 9 günlük Ramazan bayramı tatili boyunca Türkiye'den binlerce turist gitmiş ki 20 bin Türk turist giriş yapmış. Rodos, Midilli, Sakız, Samos ve Kos başta olmak üzere bu adalara, bu 5 adaya daha doğrusu 9 günlük tatil sürecinde toplam 20 bin Türk turist giriş yapmış. Şimdi bir defa şöyle bir durum var. Bir defa yurt dışına çıkılmış oluyor. İkincisi yine Ege'deyiz, yani bize çok yakın bir noktadayız. Bizim gibi olan bir noktadayız, öyle söyleyelim, adalara gittiğimizde. Bir diğeri halkların birbirine yakınlığı var. Yani bir işte Türkiye'de bulunan bir Türk vatandaşıyla bir işte oradaki bir Yunan vatandaşı arasında bir sorun yok. Devletler arasında olan sorunlar gibi sorunlar yok. Böyle bir yakınlık var. Birbirimizin dilinden bir şekilde anlıyoruz. Halinden, hareketinden, tavrından birbirimize çok yakın insanlarız. Böyle bir tavır olarak, tarz olarak baktığımızda. Dolayısıyla şimdi bir böyle bir durum var. Dediğim gibi bir de yurt dışına çıkmış oluyorsunuz. Bir de aynı zamanda gittiğiniz ülkede daha ucuza hayat yaşayabiliyorsunuz. Ki euro ile ödeme yapıyor olmanıza rağmen. Yani gelen hesap euro. Yani onu alacaksınız, gerçekten de 35 ile çarpacaksınız. Ama buna rağmen daha ucuza orada çıkabiliyorsunuz. Ve hatta bazen daha lezzetli bir şekilde oradan geri dönüş yapabiliyorsunuz. Almış olduğunuz o yemekten, keyiften bahsediyorum. O nedenle insanlar Yunanistan'ı, Yunan adalarını benzer şekilde tercih ediyorlar. Ki nitekim işte tercih sebebi olmuş Ramazan bayramında. Şimdi bundan sonra bilmiyorum, önümüzdeki süreç içerisinde de yine yaz döneminde de tercih sebebi olacak mıdır? Bence olabilir. Yani her ne kadar dediğim gibi çarpı 35 ödeniyor olsa da. Çünkü bakın şöyle de bir şey var. Şimdi Amerika'ya gittik geldik. Hep şunu sordular. İşte Amerika pahalı mıydı? Amerika, yani bazı ürünlere gittiğimizde şimdi doları hesap ederek alışveriş yaptığınızda, bir şeyler aldığınızda veya bir şeyler yediğinizde işte aşağı yukarı 33 ile çarptığımız için bakıyorsunuz mesela bir ürün diyelim ki 50 dolar. 33 ile çarpıyorsunuz, diyorsunuz ki vay be, fiyatı çok yüksekmiş. Sonra aynı ürünün Türkiye'deki fiyatına bakıyorsunuz internetten, Türkiye'de neredeyse iki katı. Ya çünkü o ürün orada bulunan ürün Türkiye'ye geldiğinde gelirken bir işte bunun transfer nakliye ücreti var, işte buraya geldiğinde bir vergilendirmesi var, üzerine konulan karı vesairesi osu busu bir sürü şey var. Burada yine fiyatı artıyor. Yani bakıldığında buradaki fiyatla kıyaslandığında birçok ürün ve hizmet orada yine daha ucuza geliyor. Yani TL oranında baktığımızda da, yoksa birim olarak bakarsak çok daha ucuz zaten. Yani ayakkabıya mesela 50 birim ödüyorsunuz diyelim. Yani 50 birime alıyorsunuz, 50 dolar diyelim mesela. Veya diyelim ki 100 dolar aldığınızı varsayalım. Yani veya 150'ye aldığınızı varsayın. Ya birim olarak baktığımızda biz 100'e, 150'ye, 50'ye falan Türkiye'de 50 birime ayakkabı alabilir miyiz? 100 liraya, 50 liraya falan. Ya o nedenle ya birim olarak zaten karşılaştıramıyoruz, artık onu bıraktık. Bir TL'ye dönüştürme durumu var. TL'ye dönüştürdüğümüzde yine daha uyguna geliyor. Dolayısıyla yani Yunan adaları yine cazibesini koruyacaktır diye tahmin ediyorum. Yani iki ülke arası çok büyük bir gerilim, gerginlik olmazsa, ki vatandaş onlara çok takılmıyor. Kanal kazısında bir göçük meydana geldi. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen bir göçükte iki işçi hayatını kaybetti maalesef. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok zor tabii, yakınlarına sabır dileriz. Biz maalesef bu çalışmaları yaparken gerekli, yeterli önlemleri alamıyoruz. Bakın İliç, Erzincan İliç, 9 işçi toprak altında kalmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? 9 çalışan toprak altında kalmıştı. Sadece birinin cansız bedenine 53 gün sonra ulaşılabildi. Diğerleri hala toprak altında. 13 Şubat'ta meydana gelmişti bu olay. 13 Şubat'ta 13 Şubat. Şimdi hangi tarihteyiz? 18 Nisan'dayız. O ailelere nasıl anlatabilirsiniz bu durumu, o bekleyen ailelere? Maalesef daha hala toprak altındalar. Ve sonra diyoruz ki kaza beklenmedik bir şeydi. Ya beklenmedik bir şey değilmiş bir defa, onu anlıyoruz. Çünkü zaten uyarılar, ihbarlar varmış. O ihbarlar, uyarılar üzerine bölgeye de gidilmiş. O gidenler o sebeple gitmişler zaten. Ama belki gidilmemesi gerekiyormuş demek ki. Ya bununla ilgili işte mail atıldı, rapor yazıldı vesaire falan dendi. Ya bunlara önem vermiyoruz maalesef biz. Çalışırken, iş yaparken gerekli olan tedbirler maalesef Türkiye'de alınmıyor. Ardından da diyoruz ki iş kazası oldu. Ya bu göz göre göre gelen bir kaza haline geliyor. Kaza dediğimiz şey şu: siz her türlü tedbiri, gerçekten her tedbiri sonuna kadar alırsınız. Trafikte de aynı şekilde. Yani her tedbir vardır. Yol tamamen kurallara uygun, düzgün yapılmıştır. Siz aracınızı tamamen kurallara uygun kullanıyorsunuzdur. Bir başkası da öyle kullanıyordur vesairedir falan. Hiç beklenmedik bir şey olur o anda, dersiniz ki kaza oldu. Ama bunun dışında diğerleri, ben işte normal süratimin üzerinde gidiyorum, kullanmam gereken hızın üzerinde girdim viraja, veya yolda ona uygun değildi, veya karşıdan gelen de öyle geliyordu falan, bu kaza değil artık, göz göre göre. İşçiler için de aynı şey geçerli. İşte iş kazası deniyor. Ya dedim ya size, buraya ilk döndükten sonra ya bir araca bineceğiz, aracın arkasına valiz yüklerken, yani jip tarzı büyük bir araç, SUV tarzı öyle söyleyeyim, aracın arkasına valiz yüklerken dedi ki ikinci valizi bunun üstüne koyamazsın çünkü ben arkamı göremiyorum dedi. Ya biz dedi ki ne olacak ya, ikinci valizi şuraya koysak? Hayır dedi, ben dedi kusura bakmayın sizi kabul edemem, arkamı göremediğim için ben bu valizi alamam dedi ve gitti. Yani bu kadar insanlar hassaslar, dikkat ediyorlar. Bizde böyle bir şey imkanı var mı? Yani bizde imkansız. Bizde dersiniz ki onu da koy, onu da onun üstüne koy. O da der ki dolduralım abi falan filan. Yeter ki müşteriyi kaçırmayalım. Uzun yol müşterisi havalimanına gidecek. Böyle düşünürüz yani. Ya kendimiz böyle düşünürüz. Devam ediyoruz. İddia o ki fahiş fiyatlarla ilgili bir çalışma yapılıyormuş. Cezalar ağırlaştırılacakmış. Bunu da Ticaret Bakanı Ömer Bolat söylemiş. Ya bu fahiş fiyatla mücadele pandemiden beri yapılmıyor mu? Ya pandemi döneminde de bunları konuşuyorduk biz. Pandemi bitti. Yine fahiş fiyat devam. Yine fahiş fiyatla mücadele devam. Hep hatırlamıyor muyuz? Zincir marketlere işte ceza kesildi, bu işleri zincir marketler yapıyor falan dendi. Sonra dendi ki yok bir dakika, toptancılar var, onlara gideceğiz, hallere gideceğiz falan, baskınlar yapıldı. Ne oldu? Ha şu varsa tabii ki ceza kesilsin. Yani bir fahiş fiyat uygulayan, bunu fırsata çeviren birileri varsa elbet bunu devlet bulacak, o cezayı kesecek. Ama zaten ürünlerin fiyatları bu hayat pahalılığından dolayı, enflasyondan dolayı öyle yükseliyor ki İnsanlar bu fiyatı bir şekilde mallarına, ürünlerine, hizmetlerine yansıtıyorlar. Ya bu bir fahiş fiyat değil. Ama ha bunu yapan, bundan yararlanan varsa elbet o tabii ki bakanlık tarafından bulunacak, tek tek ayıklanacak, cezası kesilecek. Sarıyer'de bir taksici maalesef bıçaklandı. Yani gelen ilk bilgiye göre 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yabancı uyruklu bir kişi tarafından öldürüldüğü söylendi. Ki daha sonra o kişi yakalandı. Para istemişler. Yani bıçak çekmişler, para istemişler. Para vermeyince, direnince daha sonra bıçaklamışlar. Bıçakladıktan sonra yola atmışlar. Ve ardından da o taksiyle, o araçla kaçmışlar. Fakat daha sonra polis o saldırganı yakalamış. Baş harflerini koymuşlar. YBG diye baş harfleri konulmuş. Emniyetteki işlemleri tamamlanmış. İşte adliyeye sevk edilmiş vesaire falan filan. Ama netice itibariyle maalesef bir taksici daha hayatını kaybetti. Yaşar Yanık Yürek. Ya bunu defalarca, senelerdir söylüyoruz. Taksicilerin güvenlik önlemlerini arttırmak gerekiyor. Gerekirse taksi araçlarının değiştirilmesi, biraz daha büyük, daha konforlu araçlara geçmeleri, o konforlu araçlarda daha konforlu bir gün yaşamalarını sağlamak gerekiyor. Veya gece yaşamalarını, neyse. Ve bir çevrelerinde koruyucu bir engel olacak. Ya yurt dışında bunların örnekleri var. Birçok ülkeye gidiyoruz, görüyoruz. Ya taksiciye dokunamıyorsunuz, temas edemiyorsunuz. Artık ödemeler işte telefondan, kredi kartından vesaire olduğu için bunlara da gerek kalmıyor, ama diyelim ki öyle bir para ödemesi yapmanız gerekiyor. Onun için küçük bir boşluk var, oradan ödeme de yapabiliyorsunuz. Ama kurşun geçirmez camlarla çevriliyor çevresi. Yani taksiciye ulaşamıyorsunuz, erişemiyorsunuz zaten. Olması gereken de bu. Ama Bunu senelerdir Türkiye'de biz yapmıyoruz ve taksiciler maalesef bu tip gasp olayları vesaire veya sadece gasp değil, geçenlerde yaşandı biliyorsunuz İzmir'de falan. Yani öldürülüyorlar. Ne zaman buna bir tedbir alınacak? Bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Kahramanmaraş'ta 34 yaşındaki iki çocuk annesi eşini tabancayla vurmuş bir tip. Öldürmüş, daha sonra da intihar etmiş. Ya madem yani kendinle ilgili böyle bir karar almışsın, niye bir kadıncağızı da yanında öldürüyorsun, götürüyorsun yani? Madem ki senin böyle bir şeyin var, tuhaf bir durumun var, niye yanında birini götürüyorsun? Ya sen de yapma da. Sivas İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyormuş sevgili dinleyiciler 4 Mayıs itibariyle. Sivas'ta İstanbul arasında aktarmasız yüksek hızlı tren seferi başlıyormuş. Sivas'ta İstanbul arasına gerekebilir aslında. Yani Ulaştırma Bakanı bunu duyurmuş. Çünkü sebebi şu, İstanbul'da yaşayan çok sayıda Sivaslı var biliyorsunuz, zaman zaman araştırmalar yapılıyor. İşte en çok yaşayan hatta Sivaslı çıkıyor falan dönem dönem. Dolayısıyla hani Sivas'a gidip gelen çok vardır İstanbul'dan. O nedenle hani bu hat çalışabilir, işe yarayabilir. Ama önemli olan yüksek hızlı tren hattının yani umarız tam layıkıyla yapılmış olmasını dileriz. Yani herhangi bir kaza bela haberi daha sonradan duymayız. Aa kaza oldu ya falan gibi şeyler duymayız. Facialar yaşamayız, dileğimiz o. Devam ediyoruz yavaş yavaş sonlara yaklaşırken sevgili dinleyiciler, bir hava durumundan bahsedelim. Meteorolojiden uyarılar var çünkü hava sıcaklıkları artık mevsim normallerine dönüyor. Yani bu yüksek sıcaklıklar yaşadık ya, zaten bu sabaha İstanbul'da uyananlar gördüler. Şu anda hava halen daha karanlık, sisli puslu bir hava var, yağış var belli bölgelerde. O nedenle AKOM'dan da İstanbul'a yerel ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı vardı. İstanbul için böyle bir uyarı yapıldığı gibi aynı zamanda yeniden hava sıcaklıklarının 16 ile 18 derece aralığına gerileceği bilgisi paylaşıldı AKOM tarafından İstanbul'la ilgili, ama Türkiye genelinde de benzer şekilde şu anda hava sıcaklıkları düşüyor. Özellikle cumartesi günü bir yağış bekleniyor ülkenin belli noktalarında, ama daha sonra yeniden önümüzdeki hafta itibariyle hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi de bekleniyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve spor başlıklarıyla veda edelim sizlere. Fenerbahçe, Alagöz Holding, İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff finali 3. maçında da ÇBK Mersin'i 80-56 mağlup etti. Ve dolayısıyla 2023-2024 sezonunda namağlup şampiyon oldu. Aynı zamanda Süper Kupa'yı almışlardı. Daha sonra Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olmuşlardı. Ve dolayısıyla 4. kupasını elde etmiş oldu Fenerbahçe Alagöz Holding takımı. Ve aynı zamanda Halkbank'ta Efeler Ligi'nde şampiyon oldu. Efeler Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı Halkbank. Bir de Fenerbahçe ile ilgili bir başka haberimiz var ki, bu akşam Fenerbahçe Olympiakos maçı oynanacak. Saat 22'de oynanacak bu mücadele. Acun Ilıcalı bunu duyurmuştu. Saat 22'de başlayacak ve şifresiz olarak TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İlk maç biliyorsunuz 3-2 tamamlanmıştı Olympiakos'un üstünlüğüyle. İsmail Kartal'dan bir açıklama var. Taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destekle rakibimizi yenmek istiyoruz dedi İsmail Kartal sevgili dinleyiciler. Ve sporla ilgili bu haberleri verirken bir spor haberi daha verelim, ondan sonra veda edelim. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu koşulacak. 28 Nisan Pazar günü tarihi yarımada parkurunda koşulacak ve en hızlı yarı sloganıyla start alacak bir maraton. Maratona rekor başvuru var. Geçen yıl 12 bin kişi kayıt yaptırmıştı. Bu yıl kayıt yaptıranların sayısı 16 bini bulmuş. Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda bir yenilik de var bu arada, onu da hatırlatalım. 18 yaş sınırı vardı, bu 16 yaşa çekildi. Dolayısıyla ilk defa 16 yaş ve üstü gençler de Türkiye İş Bankası Yarı Maratonu'nda koşabilecekler sevgili dinleyiciler, bunu da hatırlatmış olalım. Cenk'e teknik masada teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hennek, işte deve. Ya atlarsın, ya düşersin. Baktın olmaz, vazgeçersin.